Ayrım 25, Titanic, Clive Cussler, sayfa 261. 65. Bölüm. Titanic'in birinci mevkii yemek salonu şatafatlı bir tavanın altında çok büyük bir alana yayılmıştı. Salonun bittiği yerde loş bir alan uzanıyordu. Hala yerinde duran birkaç renkli pencere camına Rusların silah namları altında sessizce duran Amerikalıların yorgun ifadeli yüzleri yansımıştı. Spencer da onların yanına getirilmişti ve şaşkınlığı gözlerinden belli oluyordu. ''Pitt ve Woodson öldüler ha! Buna inanamıyorum!'' Drummer şiş dudaklarını güçlükle oynatarak ''İnanmalısın dostum!'' diye mırıldandı. ''Şuradaki sadist piçlerden biri Woodson'ı bıçaklayarak öldürdü.'' Bunu duyan Pravlov omuzlarını silkti. ''Bunda arkadaşınızın da suçu var ama!'' dedi. Düşünceli bir ifadeyle korkmuş kadına ve onun önünde duran bazıları yaralı 9 adama bakıyordu. Dev dalgalarla sarsılan Titanik'in içinde ayakta durmak ve dengelerini korumak için çaba gösteren Amerikalıların durumundan zevk alır gibi bir hali vardı. ''Bakın Spencer'' diye konuştu. ''Bana kalırsa adamlarınız pompaları eskisi gibi çalıştırmıyorlar. İçeriye giren suları yeterince boşaltmadıkları takdirde kapitalizmin lüks bir örneği olan bu geminin batacağını herhalde biliyorsunuzdur değil mi?'' Spencer omuzlarını silkti. ''Batarsa batsın!'' diye homurdandı. ''Hiç olmasa sen ve şu komünist domuzlar da bizlerle birlikte dibi boylarsınız.'' Pravlov, ''Yo, bunun için hiç umutlanmayın. Böyle acil bir durumda bizi kurtaracak olan Mihail Kurkov yakınımızda duruyor.'' dedi. Altın tabakasını çıkarıp bir sigara çıkardı ve ''Biliyor musunuz?'' diye devam etti. ''Man bir adam başına gelenleri kabul eder ve görevini gerektiği gibi yapar.'' ''Bu gemiyi ele geçirmemeniz için her şeyi yapacağımızı bilmelisin sen de.'' Sandaker da öfkeli gözlerle ona baktı ve kendinden emin bir tavırla ''Pis işlerinizi bize asla yaptıramayacaksınız.'' diye bağırdı. Pravlov hiç kızmıyormuş gibi sakin görünüyordu. ''Siz öyle sanıyorsunuz belki ama'' diyerek sırıttı. ''Ben gerekli işbirliğini yakında sağlayacağım.'' Döndü ve adamlarından birine Rusça bir şeyler söyledi. Rus askeri başını sallayarak dağınanın yanına gitti ve genç kadını kolundan çekip portatif lambalardan birinin altına getirdi. Sandaker ve adamları hep birden ileriye doğru atılmak istediler ama suratlarına çevrilen namluların biraz daha aşağıya indiğini görünce durdular. Gözlerinden kin ve nefret fışkırıyor, hiçbir şey yapamamanın acısıyla kıvranıyorlardı. ''Sandaker, eğer o kadına bir şey olursa cezasını sen çekersin.'' diye aykırdı. ''Pravlov, yapmayın amiral.'' diyerek güldü. ''Ben kadınlara tecavüz eden bir manyak olamam değil mi? Bu hanıma tecavüz gibi bir şeyle sizleri korkutmak için akılsız olmak lazım. Amerikalı erkeklerin kadınları korumak için her şeyi yapacaklarını biliyorum. Hayır, hayır, böyle bir şeye girişeceğimi asla düşünmeyin. Zulüm ve işkence ikna yöntemi olarak çok vahşice gelir bana. Ama aşağılama, hakaret.'' Durdu ve gülerek onlara baktı. ''Evet, aşağılama yöntemi adamlarınızın tekrar gayretle çalışmalarını sağlamak için iyi bir yol.'' Bunları söyledikten sonra kendisine korkulu gözlerle bakan Dana'ya döndü. ''Evet, Bayan Seagram.'' diye devam etti. ''Lütfen şimdi elbiselerinizi çıkarır mısınız?'' ''Sakın itiraza kalkmayın olur mu? Her şeyi çıkarın.'' Sandaker, ''Ne ucuz bir numara!'' diye omurdandı. ''Bunu yapamazsın.''
''Bu bir numara değil amiral. Bay Spencer ve adamlarına doğru düz çalışmaları için gerekli emri verinceye kadar bu hanımı yavaş yavaş soyacağız.''
''Gan, hayır!'' diye bağırdı. ''Bunu sakın yapma Dana.''
''Pravlov, lütfen şamata yapmayalım beyler!'' diyerek elini kaldırdı. ''Gerekirse adamlarımdan biri onu zorla soyabilir.''
Dana'nın gözlerinde garip, adeta karşısındakilere kafa tuttuğunu gösteren parıltılar belirmişti. Onlardan artık korkmadığını göstermek ister gibiydi. Bir an düşündü ve sonra ağır hareketlerle önce ceketini, arkasından tulumunu çıkardı. Biraz durdu ve başını kaldırıp yarı karanlık salonda karşısındakilere baktıktan sonra iç çamaşırlarını da çıkarıp yarı karanlık salonda çırılçıplak kaldı. Sandaker önce ne yapacağını bilemiyormuş gibi başını başka yöne çevirdi. Sonra arkasını dönüp salonun karanlık tarafına bakmaya başladı. Diğerleri de onu izlemiş ve Dana'ya arkalarını dönmüşlerdi. Şimdi hepsi karanlığa bakıyorlardı. Pravlov buz gibi bir sesle Hepinizin ona bakmasını istiyorum diye konuştu. Davranışınız çok asil ve cesurca ama tamamen yararsız. Hepiniz hemen bu tarafa döneceksiniz baylar. Küçük gösterimiz daha yeni başlıyor.
Yeter artık. Bu sersemce şovenist saçmalığınız fazla uzadı. Kesin artık bakalım.
Dana'nın bağırarak söylediklerini duyan herkes sanki bir kuklacı tarafından yönetilen kuklalarmış gibi aynı anda başlarını çevirip baktılar. Genç kadın orada karşılarında bacaklarını iki yana açıp ellerini kalçalarına dayamış, göğüsleri ileride, gözleri çakmak çakmak parlayarak bakıyordu. Başındaki sargıyla bir cesaret örneği gibi harika bir görünüşü vardı.
''Gösteri ücretsiz çocuklar, istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Benimki gibi başka kadın vücutları da görmüş ve dokunmuş olmalısınız. Ne var bunda, neden utanıyorsunuz?''
Sustu ve gözlerinde zeka parıltılarıyla onlara bakarak gülmeye başladı. Prevlov'un şovunu çalmış ve başrolü onun elinden almıştı. Prevlov dişlerini sıkıp kısık gözlerle bir süre Dana'ya baktı ve sonra
''Harika bir gösteri bayan Seagram'' diyerek sırıttı. ''Gerçekten de mükemmel bir gösteri. Ama batı çöküşünün tipik simgesi olan bu tür gösteriler beni pek eğlendirmiyor. İnanın bana.''
Dana gülerek insanoğlunun ağaçlardan yere inmesinden bu yana sizin gibi salaklar gelmemiştir yeryüzüne. Eğer insan olsaydınız bu tür saçmalıkları zaten yapmazdınız bayım dedi.
Prevlov'un suratı kireç gibi bembeyaz oldu. Bu kadar da fazla diye bağırdı.
Öfkesine her zaman hakim olmakla övünen Prevlov şimdi kontrolünü kaybettiği için kızgındı. Dana vücudunu iyice gerdi ve sonra ''Ne oldu Ivan?'' diyerek güldü. ''Kaslı, sırtlarında yük taşıyan kaba Rus kadınlarına alışık olduğundan benden hoşlanmadın galiba ha? Özgürlükler ülkesinden gelen bir kadının senin zavallı taktiklerinle alay etmesine dayanamadın galiba öyle mi?''
''Benim dayanamadığım senin gibi bir kadının adice davranışları ve sözleri sadece. Bizim kadınlarımız kaldırım yosmaları gibi davranmazlar.''
Dana sırıtarak Allah belanı versin dedi. Prevlov bu arada bazı şeyleri de gözden kaçırmıyordu. Jordina ve Spencer'ın bir anlık bakışmalarını, Sturgis'in yumruklarını sıktığını ve Drummer'ın da başını hafifçe yana eğdiğini hemen fark etmişti. Dana'nın konuşurken yavaş yavaş Amerikalılardan uzaklaşarak Rus askerlerinin gerisine doğru kaydığının da farkındaydı. Kadının performansı çok iyiydi doğrusu. Rus askerlerinin başları Dana'nın ağır hareketiyle yavaş yavaş dönmeye ve ellerindeki silahların namluları da düşmeye başlamıştı. Fakat Prevlov'un bağırarak verdiği Rusça emirle bir anda toparlanıp eski pozisyonlarını aldılar ve silahlarını tekrar doğrulttular. Prevlov hafifçe eğilerek Dana'yı selamladı.
''Kutlarım sizi Bayan Seagram'' dedi. ''Rolünüzü çok iyi oynadınız ve neredeyse başarıyordunuz. Çok iyi bir kandırmacaydı doğrusu.''
Prevlov bunları söylerken kendi zekasını da ortaya koymaktan zevk alıyormuş gibiydi. Çok zeki olduğunu ve onların oyunlarını hemen anladığını göstermekten mutluydu. Gözleri parlayarak Dana'ya baktı. Genç kadın hala gülüyordu ama üşüdüğü belliydi, titremeye başlamıştı. Dana birden kendini toparladı ve tekrar o eski kendinden emin tavrını takındı.
''Kandırmacayla neyi kastettiğini anlamadım doğrusu. Ne demek istiyorsun sen?''
Prevlov içini çekti. ''Tabii anlamamışsındır canım.'' dedi. Sustu ve ona bir süre daha baktıktan sonra askerlerden birine bir şey söyledi.
Asker başını salladı ve bir bıçak çıkardı ve Dana'ya doğru yürüdü. Dana'nın yüzünde ani bir korku ifadesi belirdi ve genç kadın sapsarı kesildi.
''Ne yapmak istiyorsun sen?'' diye sordu.
Prevlo normal bir şey söylüyormuş gibi ''Ona senin sol göğsünü kesmesini söyledim.'' dedi ve sırıttı.
Spencer ağzı bir karış açık şaşkın şaşkın bakıyordu. Bir anda gözlerini Sandaker'a çevirdi ve bakışlarıyla ona sakin olmasını işaret etti. Sandaker ''Allah'ın belası Hergele'' diye bağırdı. ''Bunu yapamazsın.'' İşkenceden hoşlanmadığını söylerken de yalan söylüyordun değil mi?
Hayır, yalan söylemiyordum. Bu tür işlerden gerçekten nefret ederim. Ama inatçılığınız bana başka çıkar yol bırakmıyor amiral.
Sandaker iki adım öne çıktı. Bunu yapmadan önce beni öldürmen gerekir dedi. O sırada askerlerden biri makineli tüfeğinin namlusunu hızla amiralin sırtına vurdu. Ve Sandaker acıyla bağırıp dizlerinin üzerine düştü. Güçlükle nefes alıyordu. Dana dişlerini sıktı ve ellerini yumruk yapıp göğsüne götürdü. Öfkeden kıpkırmızı olmuştu.
Elinden geleni yapmış ama başaramamıştı ve şimdi ne yapacağını bilemiyordu. O güzel kahverengi gözlerinde korku, nefret ve kin birbirine karışmıştı. Ama askerlerden birinin şaşkınlıkla yanındaki bir yere baktığını gördü ve o anda bir el Dana'nın omuzuna yapışıp onu geriye doğru itti. Pitt herkesin şaşkın bakışları altında birden ortaya çıkıvermiş ve yakışıklı bir aktör gibi ışıkların altında durmuştu. Bölüm. Pitt dev dalgaların her şeyi mahvettiği bir cehennemden çıkıp gelivermiş gibi orada öylece hareketsiz duruyordu. Baştan aşağı sırılsıklamdı. Siyah saçları kan içindeki alnına yapışmıştı ve yüzünde şeytani bir gülümseme vardı. Lambaların ışığında üzerinden damlayıp yerde minik gölcükler yapan sular garip pırıltılar oluşturmaktaydı. Pravlov'un yüzü bal mumu bir maske gibi olmuştu. Sakin bir şekilde altın tabakasını çıkarıp bir sigara yaktı ve derin bir nefes çekti.
İsmin ne senin? Acaba Dirk Pitt olabilir mi? Ne dersin?
Evet, nüfus cüzdanımda öyle yazıyor.
Çok dayanıklı bir adam olmalısın Bay Pitt. Biz senin öldüğünü sanıyorduk.
Bu da gemicilerin dedikodularına inanmamak gerektiğini gösteriyor işte. Pitt sırtındaki ıslak ceketi çıkardı ve yavaşça Dana'nın omuzlarına koydu. ''Özür dilerim canım, şu anda bundan fazlasını yapamıyorum.'' Birden Pravlov'a dönerek ''Buna itirazın var mı?'' diye sordu. Pravlov başını salladı. Pitt'in kimseye aldırmayan davranışları onu biraz şaşırtmış gibiydi. Bir elmas yontucusunun bir taşı incelemesi gibi tüm dikkatini gözlerine yönelterek bir süre baktı ama o yeşil gözlerin içinde bir şey göremedi. Askerlerden biri Pravlov'un işareti üzerine Pitt'in yanına gitti.
''Sadece bir güvenlik araması Bay Pitt, itirazın var mı?''
Pitt hayır deyip ellerini havaya kaldırdı. Asker ellerini Pitt'in üzerinde gezdirip arama yaptı ve sonra geriye çekildi.
''Pravlov demek silah taşımıyorsun.'' dedi. ''Akıllılık etmişsin. Gerçi senin çok zeki bir adam olduğunu duymuştum. Dosyada senin hakkında epey bilgi vardı ve müthiş başarılarından söz ediliyordu.'' ''Seninle düşman olmadığımız bir ortamda tanışmayı isterdim doğrusu.''
''Pitt kusura bakma, ben sana aynı şekilde kompliman yapamayacağım.'' diyerek gülümsedi. ''Senin gibi bir haşeratla dost olmayı da hiçbir zaman düşünemem zaten.'' Pravlov birden kendini kaybetti. İki adımda Pitt'in yanına gitti ve elinin tersiyle ona müthiş bir tokat attı. Pitt bir adım gerileyip orada durdu. Ağzının kenarından kan süzülüyordu. Ama yüzündeki o alaycı gülümseme hala kaybolmamıştı. Başını salladı ve ''Vay canına'' dedi. ''Şu bizim ünlü Andre Pravlov en sonunda kontrolünü kaybetti ha?'' Pravlov birden şaşırdı ve ona doğru eğilip ''İsmimi biliyorsun demek öyle mi?'' diye mırıldandı. Pitt omuzlarını silkti. ''Her şey karşılıklı.'' dedi. ''Sen benim hakkımda ne kadar biliyorsan ben de senin hakkında o kadar çok şey biliyorum tabii.'' ''Pravlov bana söylenenden daha zeki olduğum belli.'' diye konuştu. ''Kimliğimi bildiğin için seni kutlarım. Ama bana blöf yapmaya da kalkma sakın. İsmimden başka bir şey bildiğini sanmıyorum.'' ''Sen öyle san. İstersen sizin yöreden bir hikaye anlatayım, ne dersin?''
Pravlov elini kaldırdı. ''Hikaye dinleyecek zamanım yok.'' dedi ve elinde bıçak olan askere işaret etti. ''Şimdi amirali pompa ekibinin daha iyi çalışması konusunda ikna etme işimize dönelim. Amiral Sandecker onlara emir verirse çok sevineceğim.''
Uzun boylu ve yüzü hala maskeli asker tekrar Dana'ya doğru ilerledi. Elindeki bıçağın ucu parlıyordu ve Dana'nın sol göğsüne 10 santim kadar yaklaşmıştı. Genç kadın Pitt'in ceketine sıkı sıkı sarılmış, korkulu gözlerle donmuş gibi bıçağın ucuna bakıyordu. Pitt hikaye dinlemekten hoşlanmadığına üzüldüm diyerek gülümsedi. Halbuki bu hikaye seni yakından ilgilendiriyordu ve seveceğinden emindim. Bu hikaye Gümüş ve Altın Kod adlı iki serserinin hikayesiydi. Pravlov birden sendeler gibi oldu ve başıyla askere durmasını işaret etti.
''Pekala Bay Pitt, ilgimi çektin. Anlatacaklarını dinlemek için sana 5 dakika veriyorum.''
Pit merak etme, fazla uzun değil zaten diye konuştu. Elini kaldırıp kanlı gözünü hafifçe ovaladı ve bir zamanlar iki Kanadalı mühendis varmış diye devam etti. Bu adamlar casusluğun iyi para getiren bir yan iş olduğunu öğrenmişler ve tüm yeteneklerini kullanıp Amerikalıların okyanus bilgilerini çalarak Ruslara satmaya başlamışlar. Gümüş ve altın çok iyi para kazanır olmuşlar. Son iki yıl içinde Ruslar Numa'nın tüm proje çalışmalarını en ince ayrıntılarına kadar böylelikle öğrenmişler. Bir süre sonra Titanik'in deniz dibinden çıkarılması söz konusu olduğunda Sovyet donanmasının dış istihbarat teşkilatı, yani senin çalıştığın yer Pravlov, bir şeyler sezinlemiş. Size Amerika'nın en geliştirilmiş derin deniz kurtarma teknikleri konusunda bilgi verebilecek bu iki adamınız onların arasındaymış. Aslında önemli bir konu daha varmış ama o zaman sen bile bunun farkında değilmişsin.
...25. ayının sonu... ...sayfa 268...